Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz. Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Çünkü bu kitap sahabelere göre oluşturulmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hadisi şerifi, sözü ya da bir davranışı ilk duyan, gören sahabeler kendilerinden sonraki kişilere de, çocukları, torunları ve etrafındaki diğer Müslümanlara ve talebelerine de bu sözleri aktardılar. Onların ağzından aldıkları bu cümleleri diğer nesillere aktardı. Böylece İmam Ahmet bin Hanbel de kitabını buna göre oluşturdu. İşte Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadisler, Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadisler ve şimdi de Abdullah İbni Ömer rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz ve 4702. hadis-i şerifle başlayalım okumaya. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Eslem kabilesine selamet verdi. Gıfar kabilesini de bağışladı. Usayye kabilesi ise Allah'a ve Resulüne isyan etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabileler saydı. Eslem kabilesi, Gıfar ve Usayye kabileleri. Bunların durumlarıyla ilgili Peygamber aleyhissalatü vesselam isimleri üzerinden de, kabileleri isimleri üzerinden de bir yorumda bulundu. Bunlar doğru cümleler. Sadece şiirsel olsun diye, hani vezne uysun diye söylenmiş cümleler değil. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle bir sünneti var, uygulaması var. O da nedir? İnsanların isimleri ya da ortamların isimleri, burada olduğu gibi kabilelerin isimlerinden bir hayra yorma imkanı varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde yapıyor. Yok, eğer hayra yorma imkanı olmayan isimlerse bunları da kimi zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmiş. Senin adın bundan sonra şu olsun demiş. İşte Asiye isminin isyan eden kadın anlamına gelme herhalde durumu olan bir ismi sen Cemilesin deyip değiştiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat burada hem isimler üzerinden bir yorum var ama bu vakayı da tespit ediyor. Allah Eslem kabilesine selamet verdi. Yani onlara belki de bir selamet duası bu. Müslüman oldular, Müslümanca hareketler yaptılar ve selamet bulsunlar. Gıfar da bağışla, biliyorsunuz Allahu Teala gafurdur, gaffardır ya. Onlar da öyle. O ismin gereğince Gıfar kabilesini de Allahu Teala bağışladı. Ama Usayye kabilesi, bu da isyan kökünden, onlar da Allah'a ve Resulüne isyan ettiler. İşte Efendimiz hem böyle isimler üzerinden konuştu hem de onların durumlarını bize aktardı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4704. hadis-i şerif Ebu Hanzele'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbn Ömer'e yolculuktaki namazı sorduğumda, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı anlamında, yolculukta ya da nasıl namaz kılacağız diye sorduğumda, yolculukta namazlar ikişer rekat olarak kılınır dedi. Dört olan namazlar iki kılınır. Ona ama şu anda güven ortamındayız dediğimizde Resulullah'ın sünneti böyledir dedi. Yani bir takım hikmetler arayabiliriz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde. Ancak bu sünnetin durumunu değiştirmeyecektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şey yaptıysa o bizim için güzelliktir, rahatlıktır, selamettir, merhamettir. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta 4 rekatlik namazları ikişer ikişer kılmıştı. Biz de bu şekilde ikiye indirerek namazları kılacağız. Abdullah İbni Ömer'in sözü de bu. Bu Resulullah'ın sünnetidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 4705. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Ömer, Allah ondan razı olsun, ey Allah'ın Resulü, cahiliye döneminde mescitte bir gece itikafta kalmayı adamıştım. Yani ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adağını yerine getir buyurdu. Eğer meşru İslam'ın sınırları içerisinde Allah'ın yasasına uygun olan bir adaksa bu yerine getirilecek. Ama meşru olmayan, Allah'ın koyduğu sınırlara mugayir olan, ters olan bir adaksa bundan tabii ki vazgeçilecek. Fakat Ömer radıyallahu anh'in adağı münasip, makul ve İslam'ın yapısına da uygun bir adak. Peygamber Efendimiz de onun adağını yerine getirmesini istedi. 4706. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer köle efendisine karşı hizmette samimi olup Rabbine karşı ibadetini güzelce yerine getirirse ona iki defa sevap vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam muhtelif dönemlerde, zamanlarda bu tür iki ecir alanları bize aktarır. Mesela Kur'an'da da ehli kitap olduğu halde kendi peygamberine ve kendilerine inen kitaba düzgünce iman eden, Allah'a şirk koşmadan bir Müslüman, daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine iman ederse, onun da durumu böyledir. Ona da iki defa ecir var. Burada da efendisine itaat eden bir Müslüman köle, hem bu itaatinin sevabını alacak, hem de Allah'a itaatin sevabını alacaktır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4707. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara yaptıklarınıza, yarattıklarınıza can verin denilir. Yarattıklarınıza can verin denilir. Ahyu ma halaktum. Demek ki canlı resmi yapmak. Çünkü bu tür resimler ve üç boyutlu olan heykeller o günkü toplumsal yapıda da şirkin unsurları durumundaydı. Tarihin pek çok döneminde bu böyle oldu. Ve buna hizmet eden bir anlayış noktasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir engel koyuyor. Ve Müslüman zihniyet bunu böyle algılamaya devam edecektir. Fakat Batı tarafından eğitilen, zihni onlar tarafından şekillendirilen yeni dönem Müslüman zihni bunu anlamakta güçlük çekecek. Ama biz hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 4708. hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tacirlerin yolda karşılanmasını yasakladı. Bu hadis-i şerifi daha evvel gündemde tutmuştuk ama Ahmet bin Hanbel bize aktarıyor. Biz de zaman zaman bu tür tekrarlı olan hadis-i şerifleri okumaya da özen gösteriyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerinin defalarca söylendiğini de biz zannediyoruz. Allahu Teala da kitabında çünkü pek çok ayeti tekrarlamış. Böylece kalplerde bir iman oluştu. Efendimizin sözlerini okuyarak da yüreklerimizde bu tür bir anlayış sağlamlaşacak, pekişecek. Biz bunu biliyorduk, buna bir daha gerek yok mantığının yerli yerinde olmadığını düşünüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tacirlerin yolda karşılanmasını yasakladı. Yani direkt alıcıyla satıcının karşı karşıya gelmesini engelleyen kapitalist süreç İslam'ın istediği bir yapı değildir. 4709. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akşam yemeğiniz hazır olur. namaz vakti de gelirse doymadan namaz için kalkmayın buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yemek hazır olursa hemen yemeği yiyecek. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemeğiyle bizim yemek arasında, hazırlanan şeyle bizim hazırlık arasında ne farklar var? Bunu uzun anlatmak gerekir herhalde. Bizim yemeklerin hazırlanışı da, konuluşu da, sofranın derlenip toparlanması da bir namaz vaktinin geçmesine neredeyse sebep olacak kadar uzun ve tantanalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere serdiği bir mendilin üzerinde hani şöyle neredeyse kalkacakmış gibi oturarak yemeği olan o az ve tek çeşitli olan şeyi yiyip kalkıp namaza duracak. İşte bu kadar bir yemek hazırlığı olduysa o niye öyle kalk diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Değilse bunu kendi dünyamız içerisinde anladığımızda biraz değişik olacak. Biraz farklı olacak. Hatta akşam namazını kaybetme ihtimalimiz bile olacaktır. Fakat hadis-i şerif budur ve Müslüman bunu böyle okur, kendisine bu şekilde bir firaset oluşturur, bir anlayış oluşturur. Ne yapabileceğini bugün kendisi kararlandırır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4710. hadis-i şerif. Gece namazınızın sonunu vitir yapın buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece namazının sonunu vitir yapacağız. Gece namazı kılan bir Müslüman sonunu tekleyecek. 2 kıldıysa 3, 4 kıldıysa 5, 6 kıldıysa 7, 8 ise 9, 10 ise 11, 12 ise 13 yapacak. Sonunda bir rekatlik vitri kılacak. 4711. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Hamza bin Abdullah bin Ömer babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nikahım altında Hazreti Ömer'in babası Ömer'in hoşlanmadığı bir kadın vardı. Ömer bana onu boşa dedi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Ömer Resulullah'a gidip şikayet ettiğinde bana babana itaat et buyurdu. Babaların böyle bir yetkisi var mı? Eğer babalar Hazreti Ömer gibi ise, Hazreti İbrahim gibi ise böyle bir yetkileri vardır. Değilse bu noktaya farklı bakmamız gerekecektir. Babaya isyan ederek bir hayat sürmek çok zor olduğu gibi Müslümanca bir kafaya sahip olmayan bir babanın sözünü ne kadar dinlenileceği de başka bir konudur. Bu bakımdan hadis-i şerifleri işte böylece biliyoruz. Bir babanın önemini, bir babanın nelere karışması imkanının olduğunu buradan öğreniyoruz. Fakat zalim bir zihne sahip, çocuğu üzerinde etkin, egemen, hegemonyalı bir babanın hiç de Allah'tan, kitaptan, peygamberden kaynaklanmadan bir ahiret korkusuyla değil de sırf heva hevesi ve kendi isteklerinin, egemenlik isteklerinin gerine gelmesi adına çocuğun üzerinde, çocuğunun tercih üzerinde tasarrufta bulunması pek de Müslümanca bir yapı değil. Bununla beraber Allah-u Teala'yı bilen, kitabını bilen, çocuğunun cennetini düşünen bir babanın sözleri önemlidir. Onları yabana atamayız. Bir Müslüman evlat da bunu böylece değerlendirir. Şimdi bu hadis-i şerifi duyan bir baba bunu böyle bir silah haline getirip çocuğu üzerine dayamaz. Eğer Allah'tan korkuyor, peygamberini seviyorsa. Ama çocuk da bu hadis-i şerifi görmezlikten gelemez. Eğer Allah'tan korkuyor, ahiret endişesi taşıyorsa. Babalarımız önemlidir, hürmetlidir. Tabii ki annelerimizle birlikte bunu böyle anlıyoruz. Ama çocuklarımız üzerinde firavunlaşmayacağız. Babalar da, analar da böyle anlayacak. 4712. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri bir düğün yemeğine davet edildiğinde ona icabet etsin. İşte yine böyle bir hadis-i şerif. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini anlarken şöyle yapmıyorum, Allah'a sığınırım. Bunlar bir tarihte söylenmiş ve orada çok güzel sözler. Ama şimdi bunun bir geçerliliği yok gibi konuşmaktan Allah'a sığınırız. Nasıl ki kıyamete kadar geçerli bir kitabımız, Kur'an'ımız varsa cennet yolunu göstermeye ehil, takvayı ve mağfireti bize öğretecek bir kitabımız varsa, onun bize taşıyıcısı olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bütün sünnetiyle aynı durumdadır. Sadece neyi nasıl anlayacağım konusunda daha tutarlı olmaya gayret etmem gerekir. Sünnetin bütünlüğünü, vahyin bütünlüğünü koruyarak Müslümanca bir zihin oluşturacağız. Allah bize kolaylık versin. Bunun yöntemi şudur. Rabbim en iyisini bilir. Önce şu önümde duran hadis-i şerifi, ben hadis-i şerif bileceğim ve bu doğrudur diyeceğim. İlk elden bu zayıf mıdır, şişman mıdır diye tartışmaya girmeyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini bize aktaran bir kitabın önünde duruyorum. Ümmeti Muhammed'in değer verdiği bir kitabın önünde duruyorum. Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki denildiyse, hele bir dur. Artık kendini bırak. Aklından geçenleri de bırak. Sana ekranlardan, başka bilgi kaynaklarından yıllardır sunulan, enjekte edilen bilgileri de kenara bir koy. Onlar şurada bir dursun. Şimdi karşında bütün bunlara muhalif, ters bir bilgi de olsa diyeceksin ki Allah'ın Resulü doğru söyledi. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz doğru söyledi. Sonra bu hadis-i şerifi Peygamberimiz kendi zamanında nasıl anladı? Müslümanlar bu hadis-i şerifi, bunu Kur'an için de aynı şekilde düşüneceğiz. Nasıl anladılar? Ne anlattı onlara? Müşrikler ne anladı? Ehli kitap ne anladı? Müminler ne anladı? Ve onlar bu anlayışlarıyla nasıl bir din ürettiler? Müslümanca bir hayat ürettiler. Estağfirullah. Yani din zaten Allah'tan gelendir. Ama bu dinin hayata yansıması nasıl oluştu onlarda? Bunu da bir anlamaya gayret edeceğiz ki bunun için okuyoruz hadis-i şerifleri. Sonra kendimize bakacağız. Bugünkü hayata bakacağız. Burada bunu nasıl, ne şekilde anlamlandırabilirim? Gayretim bu noktada olacak. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir düğün düşünelim. Mesela benim hatırlayabildiğim Hayber dönüşü, Hazreti Safiye ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen yolda evleniyorlar. Oracıkta işte yolculuğun bir noktasında bir çadır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye ile evlendi. Bir yemek veriyor. Bu yemek için de Müslümanlar yanlarındaki azıklarda neler varsa onu bir sofranın üzerine koyuyorlar, karıştırıyorlar. Sonra hep beraber oturup atıştırıyorlar. Ve bunun adı velime oluyor, düğün yemeği. Tatlı bir ortam oluyor. Herkes bunu anıyor. Safiye'nin düğün yemeği vardı filan diye. Demek ki bazılarının bu da olmadı. Şimdi böyle fıtrata uygun, böyle kolay, hani basit demeyelim ama zorluğu olmayan, külfeti olmayan, hayatın içerisinde, kenarında, bir savaşın ucunda gerçekleşen bir düğünden, bir evlilikten bahsediyoruz. Böyle bir düğün yemeğine çağrılındığında gidilecek. Baştan aşağı tatlılık çünkü. Niye? Salih amel var ucunda. Nikah, evlilik, Allah'a kulluk gibi. Nasıl biz ezanı duyduğumuzda bu bir namaz çağrısıdır diye algılıyorsak, bir nikaha, nikahlı bir hayata başlangıç için çağrıldığımızda bu da gideceğimiz bir şeydir. Gidilecek ve o düğüne katılacağız. Şimdi bu hadis-i şerifi aynen böyle anladık. Bu böyledir. Bu Müslümanların birbirinin üzerindeki önemli bir haklarıdır. Davet edildiğine icabet edilecek. Gel şimdi bugüne, düğünlere bu hadis-i şerifi oturt ve herkes işte falan düğün salonuna gitmek zorunda çünkü çağrıldım. Orada bir duracağız. Çağıranın ne diye çağırdığını, ne tür bir hayata çağırdığını, ne şekilde bir gürültünün, patırtının yapıldığını, nasıl bir israf ve masraf ile Müslümanların boyunlarına halkalar takıldığını bir düşüneceğiz ve ondan sonra değerlendireceğiz bu hadis-i şerifi. Bununla beraber konuştuğum şu bilgi aynen bugün de geçerlidir zannediyorum. Yani İslam'a uymayan bir düğün ortamı eğlencesiyle, içkisiyle ya da masraf ve israfıyla her şeyiyle sıkıntı olan bir düğün ama ucunda zinadan farklılık arz ediyorsa, yani hiçbir şeyleri Müslümana benzemez gibi olan bir çift evleniyor ama Allah'a inandıklarını ifade ediyorlar. Ahir günden korktuklarını söylüyorlar. Bu kitaba da inandıklarını ifade ediyorlar. Bu iki insan nikahı tercih ediyorlarsa, sonuçta Allahu Teala'nın bir emrine itaat ediyor durumdadırlar. Zinayı tercih etmediler. Yasayı, Allah'ın yasasını kabul ettiler kadın ve erkek ilişkisi üzerinde. Bu da onların davetine icabet noktasında önemlidir. Fakat davete icabet etmek günaha dalmak anlamına, günaha girmek anlamına gelmez. Bunu da böylece kenara koyduk ve yola devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 4714. hadis-i şerif. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine dönüşünde bineğinin üzerinde hayvanın döndüğü tarafa doğru namaz kılardı. Bunlar nafile namazlar. Biraz önce farz namazları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yolculukta yine ikişer olarak ve cemaatle kıldığını bildik. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğin üzerinde yolculuk devam ederken namaz kılmaya devam ediyor. Bineğin oraya buraya dönmesine de aldırış etmiyor. Bunu da Abdullah İbni Ömer şu ayet-i kerime ile açıkladı. Yani bu olay üzerine şu ayet-i kerime indi diyor kendisi. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Bakara suresi 115. Nereye dönerseniz Allah'ın yönü orasıdır. Yani Allah rızası o taraftadır. Evet, kıble Kabe. Müslüman namazlarında hedef olarak orayı düşünecek, oraya göre hareket edecek. Fakat bileceğiz ki bütün yönler de Allah'a aittir. 4715. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu bitkiden, sarımsaktan yiyen kişi mescitlere gelmesin dedi. Müslümanların bir kokuyla rahatsız edilmesinin yasaklığını anlatıyor. Bu bitkiden yiyen gelmesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu okuyan bir Müslüman şöyle anlayacak. Ben namaza gideceksem bu kokulu bitkiden yemeyeyim o zaman diye anlayacak. Yani böylece sarımsak yiyelim, camiye gitmekten kurtulalım anlamında anlaşılmaz herhalde. Bu hadis-i şerifi tersiyle anlayacağız. Tersi derken konunun bize olan uzantısı böyle çünkü. Müslümanların oluşturduğu bir meclise giderken de, ortama giderken de aynı şeyi herhalde düşünmemiz gerekir. 4717. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, savaştan dönerken veya savaştan dönen bir seriye ile birlikteyken veya hac ile umreden dönerken ya da yüksek bir yer ve tepeye geldiğinde 3 defa tekbir getirip şöyle derdi. Önce 3 defa tekbir getiriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, en büyük Allah. Sonra Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir ve ortağı yoktur. Hükümranlık ve hamd O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'a döner, O'na tövbe eder, O'na kullukta bulunur ve secde ederiz. Biz sadece Rabbimize hamd ederiz. Çünkü Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve düşman ordularını tek başına bozuna uğrattı derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü lehul hamd ve huve ala kül şeyin kadir. Âyibûne, tâibûne, âbidûne, sâcidûn, li rabbina hamidûn. Sadakallahu va'deh ve nasara abdeh ve hezemel ahzabe vahdeh. 4718. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin bir bağırsak dolduracak kadar, kafir ise 7 bağırsak dolduracak kadar yer. Bu hadis-i şerifte daha evvel okuduk. Müslüman midesi, hevası, hevesi ile kafirin hevası, hevesi, midesi arasındaki farkı anlatıyor. Müslümanın bir tokluk durumu var. Gözü tok, gönlü tok. Böylece karnı da tok. Daha azla yetinebilecek bir yapıya sahip. Kafir ise dünyaya hırslı, gözü aç, gönlü aç. Dolayısıyla midesi de aç. Doymak bilmez bir iştahla dünyaya sarılıyor. Çünkü sadece dünyaya iman ediyor. Müslüman ise bir ahiret fikri var, zihni var, imanı var. Onun tarzıyla onun tarzı farklı oluyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4719. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in bize aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Humma yani ateşli hastalık cehennemin kaynamasından bir parçadır. O halde onu su ile soğutun. Humma ateşli hastalık cehennemin kaynamasından bir parçadır. O halde onu su ile soğutun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hastalıkla alakalı bilgi verdi. Kendisi de bu ateşli hummaya yakalandı. Hatta bizden iki kişinin çektiği eziyet kadar ateşlendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu bir leğenin içine oturttular. Üzerine soğuk sular döktüler. Bayıldı. Biraz kendine geldi sonra yine yıkanmak istedi. Yine bayıldı. Biliyorsunuz bu şekilde ömrün son döneminde de Resulullah Efendimiz böyle bir hastalığı yaşadı. Şimdi bunu yaşayan Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o cehennemin kaynamasından bir parçadır. O halde onu su ile soğutun. Tıp ne diyormuş onu bilmiyorum. Ne derse desin. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünü anlıyorum. Onun bana ifade ettiğiyle de bir hayat yaşamam gerektiğini düşünüyorum, iman ediyorum. Bununla beraber Müslümanlar otururlar. Vücutla ilgili, sağlık sıhhatle alakalı düşünürler. Parayla ilgili düşünürler, şehirle ilgili düşünürler, kendilerine bir yol bularlar. Şimdi bu Müslüman bir zihnin ürettiği bir hayattır, bir anlayıştır. Ama bunun dışında bugün bize dayatılmış olan bir tıp, bir mimarlık, bir şehir planlaması, bir ekonomik dünya, bu bilgilenmeler var. Şimdi bunlarla karşı karşıya kalan bir Müslümanın okuduğu bir hadisi, işte aslında tıp da bunu şurada şu şekilde ifade ediyordu diye aklamaya çalışması oluyor. Allah korusun. Bu doğrudur. Tıp eğer buna yaklaştıysa bir doğrudur. Değilse onun doğruları doğrulanamaz. Yalanlama ihtiyacım da olmayabilir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın kitabının zıttına aykırı bir şey söylüyorsa batıldır. Bütün dünya doktorları, bütün dünya ekonomistleri, bütün dünya falan feşmenları deseler ki bu böyledir ama Allah-u Teala böyle diyorsa biz Allah-u Teala'nın doğru dediğini biliyoruz. Çünkü Allah haktır, hakkı göndermiştir, hakkı söylemiştir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ehli eşek etlerini yemeyi yasakladı. Bu hadis-i şerifin devamı da var ve buradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haram etme ve helal etme yetkisinin elinde bulunduğunu da bu hadis-i şerif bize öğretiyor. Allah-u Teala'nın yasası var, kitabında koyduğu haramlar ve helaller var. Ama Allah-u Teala kulu peygamberi Muhammed aleyhissalatü vesselama kitabı verdiği gibi kitapla birlikte bir bilgi daha verdi ve Efendimiz de o bilgiyle kimi şeyleri yasakladı, kimi şeyleri helal olarak da devam ettirdi. Uygulamanın nasıl olacağını bize öğreten de o oldu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4721. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında visal yaparak oruç tutunca bunu gören ashab da visal yaparak oruç tutmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bundan alıkoymak isteyince bize visal orucunu yasaklıyorken sen tutuyorsun dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin gibi değilim. Bana Allah katında yedirilir ve içirilir buyurdu. Visal orucu, bir orucu Peygamber aleyhissalatü vesselam diğer oruca uluyor, bağlıyor. Yani iftar etmeden diğer oruca geçiyor. Yeme içme yok. Bu Peygamber Efendimiz'e özgü bir oruç tutma yöntemi. Fakat sahabe-i kiram Efendimiz'in bu yaptığını yapmak istediler. Çünkü onlar onun yaptığını yapmaya aşık. Onun peşi sıra gidiyorlar. Bütün eylemlerinde onun yanında onun yaptığı gibi olma derdindeler. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara tutmayın dedi. Ama dediler ya Resulallah sen orucu tutuyorsun, böyle yapıyorsun, biz de yapsak anlamında. Efendimiz dedi ben sizin gibi değilim. Bana Allah katından yedirilir ve içirilir buyurdu. Böylece bir fark da var. Evet Resul sallallahu aleyhi ve sellem adım adım takip edilecek ve cennet yolu onunla bulunacak. Fakat Resulullah'a özgü Müslümanlardan farklı bir takım uygulamalar da var. İşte Efendimizin evlilikleri gibi, işte Efendimizin gece namazı gibi, işte Efendimizin bu orucu gibi benim hatırlayabildiğim noktalar var. Biz Efendimiz'i gücümüzün yettiği kadar takip edeceğiz. Çünkü bize bu izni de o verdi. Onun sözünü işittik, ona itaat ettik ama gücümüzün yettiği kadar. Rabbim yolunda kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.